Ayrım 42, sayfa 216. Köpeklerin gitmeleri uzun sürdü. Yemiyor, içmiyor, yerlerinden kıpırdamıyorlar, gözleri kapıdaki tahta yıldızda bakıp duruyorlardı. Sonunda bir deri bir kemik oldular. Neredeyse başlarını öyle eskisi gibi dik tutamayacak, yıldıza bakamayacaklardı. Renkleri de değişmiş, koyu mordan boza dönüşmüştü. Tüyleri seyrelmiş, uyuzlar gibi tüyler arasında derileri gözükmeye başlamıştı. Ama her şeye karşın köylülerden bir kimse, bir çocuk, bir yaramaz, bir deli ne onlara yaklaşabiliyor ne de bir taş, bir şey atabiliyorlardı onlara doğru. Daha da çok saygıyla bakıyordu köylüler bu köpeklere, kutsal yaratıklara bakar gibi. Nedense de köpekler üstüne evlerinde ne de bir araya geldiklerinde hiç konuşmuyorlar, onları ansıtacak herhangi bir sözden kaçınıyorlardı. Olaydan sonra Kuş Mehmet Mustafa'ya çok daha iyi davranmaya başlamıştı. Herkes Mustafa'yı onun Salman'dan kurtardığını söylüyordu. Zero Hatun bile evlerine kadar gelmiş, Mehmet'e armağanlar vermişti. Mehmet gerçekten bütün bunlardan utanıyor, bir şey anlamıyor, Mustafa'nın yüzüne bakamıyordu. Acaba Mustafa onun için ne düşünüyordu? Bunu merak ediyordu ya, Mustafa'ya da bir türlü yaklaşamıyordu Mehmet. Denkbeci dinlemeye konağa bile gitmiş, bir köşeye sinmiş Mustafa'yı gözlemlemişti. Oysa eskiden olsa Mustafa ona Denkbeci'nin bütün söylediklerini Türkçe anlatırdı. Eskiden olsa o her gün çocuklarla yalıya oynamaya, kuş yakalamaya gidiyordu. Eskiden olsa Mustafa aralarına katılmaz mıydı? Acaba Mustafa onun ahırda kendisiyle birlikte atlarla yatmadığına gücenmiş miydi? Mustafa ile karşı karşıya gelmek için bir fırsat bekliyor, bir türlü de onu ele geçiremiyordu. Sonra Abbas Usta ile her gün sabahtan akşama kadar büyülü bir şeyler konuşuyorlardı. Eskiden olsa Mustafa onu yanlarına çağırmaz mıydı? Bir de Mehmet onu herkesten kıskanıyordu. Mustafa onun tek arkadaşı değil miydi? Arada sırada kızıyor, kendi kendine söyleniyor, dişlerini sıkarak keşke onu kurtarmasaydım da Salman onu öldürseydi de diyordu. Ardından da bunu böyle söylediğine bin pişman oluyor, kendi kendini yiyip bitiriyordu. Bir gün yalıda kuş tutarlarken Mustafa'yı yarın dibinde elinde 3 tane mavi gurguk kuşuyla kendisine bakar gördüler. Mehmet sevincinden deliye döndü. Onu kucaklamak için bir aloş çekerek koştu. Çocuğun sevinç içinde kendine doğru geldiğini gören Mustafa ise elindeki kuşları az ilerideki Nuri'ye verdi, yumruklarını sıkıp geleni bekledi. Mehmet yakınına gelir gelmez de var gücüyle yumruğunu onun suratına yapıştırdı. Çocuğun gözlerinde şimşekler çaktı, başı döndü, sallandı. Mustafa durmadan saldırıyor, yumruklarını Mehmet'in suratına indiriyordu. Bu arada Mehmet şaşkınlıktan kurtulmaya çalışırken kendine gelip o da başladı. Artık iki çocuk alt alta üst üsteydiler. Kıyasıya dövüşüyorlar, öteki çocuklar biraz ötede durmuşlar, onları seyrediyorlardı. Kavgada Mehmet daha ağır basmaya başlamıştı. Mustafa'dan daha güçlü, daha dayanıklı, daha hırslıydı. Arada sırada biraz soluklanırken seyirci çocuklara duyurmadan "Dur yeter Mustafa, niçin böyle birbirimizi öldürüyoruz?" diye kulağına söylüyordu. Bunu duyan Mustafa bir daha öfkeyle saldırıyordu. Ter içinde kalmışlar, kollarını kaldıramaz hale gelmişler, daha da dövüşüyorlardı. Mehmet artık konuşmaktan vazgeçmiş, Mustafa'yı yıldırmaya uğraşıyordu. Öteki ise canını dişine takmış, kaldıramadığı kollarını sallamaya, ayaklarıyla karşısındakine vurmaya çalışıyordu. İkisi de kolları, ayakları kıpırdayamaz oluncaya kadar dövüştüler. Sonunda soluk alamaz oldular. Birisi bir yana, öbürsü öbür yana serildiler. Onlar yere yığıldıktan sonradır ki seyirci çocuklar köyün yolunu tutup çekildiler, gittiler. Orada serili kalan dövüşçüler yerlerinden ikindiye kadar kımıldamadılar. Önce Mehmet geldi kendine. Yan gözle Mustafa'ya baktı. Öteki ağzı yukarı yatmış, kocaman açılmış gözlerle bulutsuz, çok mavi, bomboş gökyüzüne bakıyordu. Önce bir ikircik geçirdi. Şimdi varsa da onu koluna girip yerinden kaldırsa ne olurdu? Bu düşüncesinden hemen vazgeçip öteki hayıt çalısının arkasına döndü. Çalının duldasına oturup ötekinin kendine gelmesini bekledi. Mustafa onu burada göremezdi ama o Mustafa'yı görüyordu. Çocuk yerinden hiç kıpırdamıyordu. Ne olmuştu buna? Ne elini kaldırıyor ne de gözlerini kıpırdatıyordu. Bereket versin ki daha göğsü hızla inip inip kalkıyordu. Mehmet'in bulunduğu yer onu adam akıllı saklıyordu. Hayıt topluluğu bir sel yatağının üstüne bitmiş, karşıdan gelen büyük böğürtlen dallarıyla birleşmiş, ılgınlarla da sarılmıştı. Mustafa gün batıya inmiş gitmişken birden doğruluverdi. O anda da ayağa kalkıp hemencecik de gerisin geriye doğru yere oturdu. Salına soluna, önünde akıp giden ovaya yayılmış geniş göz kamaştıran parıltılı ırmağa, ırmağın karşı kayalıklara yansımış, durmadan oynayan halka halka ipiltilerine şaşkınlıkla bakıyor, sanki nerede olduğunu, ona ne yaptıklarını anlamaya çalışıyordu. Sonra yöreye böyle bakınıp dururken gene ayağa kalktı. Biraz sallanarak yürüdükten sonra gene yere, kumların içine oturuverdi. Şimdi bakışları, davranışları kuşkuluydu. Yöreye bir şeyler arar, unuttuğu bir şeyleri bulmak ister gibi baktı baktı, arkasından da bir ağıt tutturdu. Hıçkırarak sessiz sessiz ağlıyordu. Mehmet de gittikçe hayatın kuytusuna çekiliyor, onu gözetlememeye çalışıyordu. Mustafa ise hem ağlıyor hem de kuşkulu yöresine bakınmayı sürdürüyordu. Ağlarken gene ayağa kalktı. Gözleri çalıların arasında, çukurlarda, kayalıklarda birisini bir şeyi arıyordu. Yine hiçbir şey görmedi ortalarda. Sağına soluna dönüyor, bir şeyleri görür umuduyla bakıyor, birkaç adım atıp duruyor, uzun uzun yöreyi araştırıyor, aradığını bulamayınca da sesini biraz daha yükselterek hıçkırıyordu. Mehmet birden onun irkildiğini, korkuyla bir yere durup baktığını, arkasından da köye doğru alıp yatırdığını gördü. Hem var gücüyle koşuyor hem de bağırarak ağlıyordu Mehmet. Onu izliyordu hiçbir davranışını kaçırmadan. Mustafa kalenin altına gelinceye kadar koşma durumunu bozmadan öylece koştu. Kalenin dibine gelince başını kaldırıp şöyle bir mağaraya baktı. Ardından da yolunu değiştirip tarlalara vurdu. Mehmet Mustafa'nın hiçbir zaman kale altındaki yoldan o soluklanan bir kavak boyundaki karanlık ağızlı, düz, yüce, kırmızı dumanlı kayalıktaki mağaranın altından geçmeyeceğini biliyordu. Bu dümdüz belki de 5-10 kavak boyu kayalığın üstünde kale yapısı dört köşe, apak, apaydınlık, güvenli yükseliyordu. Ama Mustafa'nın buradan ödü kopuyor, binde bir dalgınlıkla kendisine burada bu mağaranın önündeki yolda bulunca da çılgına dönüyor, ağzı kuruyor, yüreği küt küt atıyor, başlıyordu arkasına bakmadan nereye olursa olsun koşma. Mağaranın içi ağzına kadar koskocaman kayış kanatlı, gözleri kıpkırmızı, bacaklarından asılmış kan içici yarasalarla doluydu. Baykuşlar da kör gözlü, çirkin baykuşlar da yuva yapmışlardı mağaranın dört yanına. Kayalıkların üstüne oturmuş, öyle bir kere açılmış gözlerle delici, öldürücü, insanın içini tarayarak ne düşündüğünü öğrenerek bakıyorlardı. Mustafa'nın da en büyük korkusu içini, onun da düşündüğünü kimsenin bilmemesiydi. Dünya bambaşka, onun içinden geçenler bambaşkaydı. Karanlıkta, kuytuda kendindeydi. Çocuk içini göstermemek için her şeyi yapıyordu. Yürekliyse korkak, akıllıysa deli, korkaksa yürekli, acıyorsa acımasız gözükmeyi ustalık haline getirmişti. Doğruyu söylemektense uydurmayı, hem de inanılmaz hikayeler uydurmayı yeğliyordu. Kendi kendine hikayeler uyduruyor, kendi hikayelerinde yitip gidiyordu. Bunun da hiç farkında değildi. Bu huyunu bilseydi eğer, benim huyum budur diye işin bir farkına varsaydı bunun tam karşıtını yapardı. Huyunu herkesten, dünyalardan gizlemek için. Mağara kıpkırmızı dilini uzatıp Mustafa'yı yakalayacak, içine çekecekti. Mağaradan yedi başlı, yalım gözlü evranlar çıkacaktı binlerce çıngıraklı yılanla birlikte. Hiçbir şey çıkmazsa bile durmadan soluklanan bu mağara derince bir soluk alacak, Mustafa'yı içine çekip götürecekti. Zaten çocuk ne zaman oraya düşecek olsa mağara onu köye kadar kovalıyordu. Bazı da baykuşları, evranları, yarasaları, çıngıraklı yılanlarıyla düşlerinde kovalıyordu onu mağara. Kimisinde de salman çıkıyordu önüne mağaranın. Elinde uzun Kan fışkıran hançeriyle, hançerden, mağaranın karanlık ağzından, kayalardan, dut ağaçlarından öylesine kan fışkırıyordu ki Mustafa boğazına kadar kana batıyor, kurtulmak için de Kırat'ın üstüne biniyordu. Çocuk böyle düştü gecelerde uyanınca da soluğu Kırat'ın yemliğinde alıyordu. Kırat'ın yemliğinde uyuduğu gecelerde hiç böyle düşler görmüyordu. Abbas Usta ile kimi zaman kale ardında yürümeye çıkıyorlardı. İşte Mustafa tam mağaranın ağzına gelince bir irkiliyor, içindeki kaçmak isteği bir türlü yenemeyip yalvarırcasına ustanın gözlerinin içine bakıyor, kasılıyor, ter içinde kalıyor. Ondaki bu deliliğin farkına varan Abbas Usta önce telaşlanıyor, sonra da başını kaldırıp yukarı bakınca her şeyi anlıyor. Hiçbir şeyi Mustafa'ya belli etmemek için yüzünde en küçük bir değişiklik olmadan, "Yoruldum Mustafa, ben senin gibi genç güçlü değilim ki, geriye dönelim," diyordu. Çabuk çabuk koşarcana geriye dönüyorlardı. Mustafa onun her şeyi anladığını, bıyıklarının oynamasından, inceden kaşlarının çatılmasından, gözlerini kaçırmasından biliyordu. Usta çocuk gibiydi, gözleri de ayna gibiydi, içindeki hiçbir şeyi kimseden, en ahmak insandan bile saklayamazdı. Mustafa olsun onun karşısına, isterse bir gün bir hafta onun gözlerinin içine baksın, ne düşündüğünü, aklından nelerin geçtiğini daha usta düşünmeden bilebilir, bir de anlatabilirdi. O ustanın bütün gizlerini biliyordu ama hiçbir kimseye söyler miydi? Usta ise onun hiçbir şeyini, mağarayı bile öyle tamı tamına bilmiyordu. O kadar çok korksaydı Mustafa, bu korkusunu gizlemenin yolunu arardı. Öyle bilerek değil, kendiliğinden. Belli ediyorsa korkusunu, kas katı kesiliyor, 2-3 gün etleri kasılmaktan ağrıyorsa, demek ki Mustafa o kadar korkmuyordu. Mustafa tarlaların içinde gözden yitince Mehmet hayatın duldasından çıktı. O da koşmaya başladı. Mağaranın önündeki yoldan çabucak köye inebilirdi. Mustafa köye varmadan o varmalı, Mehmet'in köye kendinden önce gelmiş olduğunu görmeliydi. Öyleydi, öyle de oldu. Çocuk kısır yedikten ter içinde, saçları darmadağın, yüzü yarılmış, kan içinde gelirken ona bir göründü, sonra da ortadan yitiverdi hemen. Zerun Mustafa'yı hiçbir şey olmamış gibi karşıladı. Daha önce olanı biteni köye dönmüş çocuklardan öğrenen kadın Mustafa ile bunu konuşmadı. Ağzı yüzü yarılmış, kan içinde kalmış çocuğun bu durumunu da görmezlikten gelemezdi. Çocuğa karşı bir tuhaf olurdu. "Ne o Mustafa, bir şey mi oldu? Yüzün bir azıcık çizilmiş de, bir çalıya mı düştün?" Zero'nun sesi yumuşacık, sevgi, acıma doluydu. Onun son günlerindeki bu hali Mustafa'yı çileden çıkarıyordu.